Sevgi, umut, stres, acı, para, ilişkiler.
Burada yaşama dair her şeyi konuşacağız.
Kutsal kitabın ışığında bütün bunları inceleyeceğiz.
Kutsal yazıların ne dediğine, ne anlattığına birlikte bakacağız.
Ne için yaşıyoruz?
Neden yaratıldık ve yaşam amacımız ne?
Tanrı'nın gözünde biz değerli miyiz?
Tanrı için neyi ifade ediyorsun?
Hayatımıza başka bir açıdan bakmak istiyorsak,
yaşamımızın rotasını çizmek istiyorsak,
o zaman Tanrı'nın sözüne kulak verelim. Hayatın Rotası programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın Rotası programında sizlerleyiz. Konuğum Pastör Cem Ercin. Hoş geldiniz pastörüm.
Hoş bulduk, hoş bulduk efendim bütün Radyo Maranata dinleyenlerine. Efendim selamet olsun, esenlik olsun. Biz şöyle bir girizgah yapsam bugün, desem ki ya biz ibadet yapıyoruz ya mesela. Tanrı'ya dair bir şey yapıyoruz. İbadet, ne bileyim bu oruç olur, bu başka bir şey olur. Ne kadar doğru yapıyoruz? Ne kadar Tanrı'yı bilerek yapıyoruz? Ne kadar makbul bizim ibadetimiz? Gelin bugün bunu sorgulayalım. Konuşacağımız, bugün paylaşacağımız şey de bununla biraz bununla iniltili. Onun için de başladım. Belki biraz bu şekilde bir girizgah yaptım ama sadece onun için, onunla ilgili değil. Her zaman için. Çünkü biz mesela düşünün ki biz dünyasal bir şey yapıyoruz. Bir iş yerimiz var. İş yerimizde sürekli sorgularız kendimizi, işimizi. Doğru mu yapıyoruz, doğru yapmıyor muyuz diye. Bunun uhreviyata dair boyutunu düşünelim. Daha çok ve daha çok sorgulamamız gerekmez mi? Biz ne kadar Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam yaşıyoruz? Biz ne kadar öğrenilmiş bir takım doğrular var? İşte ben böyle öğrendim, demek ki bu doğrudur mantığıyla gidiyoruz. Bugün bunu konuşalım efendim.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, aynı zamanda bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü. Radyo Maranata ekibi olarak hem şehitlerimizi anıyoruz hem de bu unutulmayacak olan zaferimizi tüm halkımızın kutlarız. Buradan da söylemek istiyoruz. Bugün sevaplarla ilgili konuşacağız. Birçok insan iyi ameller ile yapılan iyi işlerin sonucunda ve yerine getirilen ibadetler ile sevap kazanacağını, Allah tarafından mükafatlandırılacağını düşünür. Bu nedenle birçok günahların affedilebilmesi ve cenneti elde edebilmek için sevap işlemek ister insan. Bugün biz de kutsal kitap ışığında sevaplar kavramı üzerine konuşup hangi durumlara sevap olarak bakılabileceğinden, sevapların bizlerin cennete gidebilmesi konusunda nasıl etkisi olduğuna kadar birçok soruya yanıt arayacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek isterseniz, tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, bugün sevaplarla ilgili konuşacağız. Toplumumuzda aslında çok konuşulur ve bunun için sevap işlemek isterler. Bazen günahların affedilmesi için, bazen daha fazla cenneti elde edebilmek için ya da orada bir mevki kazanabilmek için. Öncelikli olarak sevap nedir? Hangi durumlar sevap olarak kabul ediliyor? Yani bunu biraz konuşalım daha iyi anlamak için bu sevap mantığını.
Bu kelimenin Hristiyan jargonunda, Hristiyan literatüründe biz iyi işler olarak kullanıyoruz. İyi işler aslında, yani ne diyelim ona, aslında baktığın zaman Tanrı'yı hoşnut eden işler. Tanrı'nın razı olduğu işler aslında. Ama pastör şu değil mi ya, insanın razı olduğu işler olarak düşünüyoruz mesela. Zaten insan genelde Tanrı'nın karakterinden, Tanrı'nın hoşlandıklarından hoşlanır efendim. Şimdi yanlış mıdır? Şimdi bu kavramı konuşalım. Çünkü bu kavram tümden reddedilecek bir kavram değil asla. Sonuçta konuştuğumuz şey bu radyo. Hristiyan inanç esaslarına göre yayın yapıyor. Hristiyan inanç esaslarında iyi işler, iyi ameller, iyi eylemler yok mu? Kabul etmez mi Hristiyanlık? Asla. Kesinlikle kabul eder. Doğru. Ama o zaman burada şu var. Bu kavramın bu kavramı tümden yok etmeyeceğiz diyoruz ama bu kavramın ciddi olarak doğru anlaşılması lazım. Ciddi olarak düzeltilmesi lazım. Az önce paylaşırken, giriş yaparken de onun için o şeyi kullandım. Yani böyle öğrendik, böyle gidiyor, demek ki bu doğrudur. Böyle öğrendik, biz küçükken de böyleydi, biz kültürümüzde böyle gördük. O zaman doğrusu budur. Mantığı doğru bir mantık değildir. Doğru mantık değil de sorulaması lazım, sorgulanması lazım. Bugün sevap kavramını konuşurken mesela ben desem ki size sevap işlemeyin, sevaba erişin. Sen mesela bu şimdi kulağa çok şey gelir. Bu ne demek? İşte çünkü Hristiyanlık bunu söylüyor. Hristiyanlık kürsüsü bunu söylüyor. Ama özde bir tanımlama yaparsak iyi işlerle ilgili, sevaplarla ilgili konuşacağımız şey, söyleyeceğimiz tanımlama Tanrı'nın hoşnut olacağı, hoşnut olduğu hal ve tavırlar diyelim. Duruşlar, tavırlar diyelim. Tanrı'nın hoşnut olduğu mantalite, kafa yapısı, düşünce yapısı diyelim. Bunların hepsi sevap ve sevap doğuran şeylerdir. Tanrı katında doğru işlerdir. Tanrı katında iyi işler olarak adlandırıyoruz. Hı
hı. Evet, peki pastörüm, sevap kazanılıp yitirilebilen bir şey mi? Sevabın büyüğü, küçüğü olur mu?
İşte az önce tam da dedim ya, kavram olarak aslında reddettiğimiz bir şey değil ama ciddi anlamda düzeltmeye, ciddi anlamda evrilmeye muhtaç bir kavramdır. Hristiyan inancı doğrultusunda evrilmeye muhtaç bir kavramdır. Yani şöyle evrilmek demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Yani önce ben Hristiyanlık konusundan bakalım. Hristiyanlık penceresinden iyi işlere, doğru amele, doğru eyleme bakalım. Ona göre sevap konusunu şey yapalım. Şimdi sevap büyüğü küçüğü olur mu, küçüğü büyüğü ya da küçük sevap büyük sevap olur mu olmaz mı? Şimdi bir kere bu yürek meselesi, tamam mı? Bizim iyi işler yüreğine sahip olmamız lazım, tamam? Yani sevap yüreğine sahip olmamız lazım. Ne demek bu? Bu şu demek, yani senin sürekli öyle bir sevgi dolu, öyle bir Tanrı'ya yakın bir yüreğin olması lazım ki, Tanrı'ya yakın olmasını sonra açacağım. Oradan sürekli sevaplar olsun. Dolayısıyla sevabın büyüğü küçüğü olur mu? Olmaz. Çünkü eğer önüne büyük sevap yapması gerekirse sevap yüreğine sahip olan kişinin, o büyük sevabı da yapar. Ama önüne küçük sevap yapması gereken bir şey olursa, o zaman o küçük sevabı da yapar. Şimdi çünkü iyilik yüreği, sevap yüreği sevap yüreği böyle bir şey. Sevap yüreği Tanrı'yı hoşnut eden bir şey. Sevap yüreğine sahip olmak biraz sonra söyleyeceğiz. Mesela bizim için imana sahip olmak da Hristiyanlıkta en büyük sevaptır. Sevap yüreğine sahip olmak zaten sevaptır. Çünkü sevap yüreğine sahipseniz sende iyi işler yüreği varsa, Tanrı'ya yakın yürek varsa, oradan sürekli sevap akması lazım. Martin Luther'in bir sözü var. Şimdi oradan bu senin sorduğun soruya geleceğim. Çünkü matematikleştirilmiş bir şey. Sürekli matematikleştiriyorlar her şeyi. Daha doğrusu sürekli bir dünyevileştiriyorlar. Dünyevi anlamda bir sevap kavramı var. Semra. Dünyevi evet. Anlamda bir sevap kavramı
çünkü,
var.
Çünkü şu duayı okursan şu kadar sevabın olur, bir senelik sevabın olur ya da 700 bin yani sevabın
senelik,
olur
bir
gibi
senelik,
böyle devamlı
şey
olarak ya da şu kadar günah silinir gibi bir dediğiniz gibi bir hesap var. Onun için özellikle
işte
merak ediyorum.
Tam olarak bu dünyaya bakarak bir şekilde insanlar bunu şey yapıyorlar. Dünyaya bakıyorlar ve dünya yaşayışından tamam mı bir din üretmeye çalışıyorlar. Dini şekillendirmeye çalışıyorlar. Dine sınır çizmeye çalışıyorlar. Şimdi Protestan Reform Hareketi'nin kurucusu da başlatan da diyebiliriz. Başlanmasında Rabbin kullandığı da diyebiliriz. Çünkü başkaları da var onun öne ayak olan. Neyse Martin Luther bilinen adamdır. Onun bir sözü var. Diyor ki iyi işlerle yaparak ya da işte hani sevaptan gidelim. Sevap kelimesini kullanarak gidelim. Sevap yaparak sevabi olamazsınız. Yani iyi işler yaparak, iyilik yaparak iyi olamazsınız. Ama siz iyiyseniz, sizden doğal olarak iyi işler akar. Tamam? Doğal olarak iyi işler akar. Ama biz ne görüyoruz? Ya bizim gördüğümüz şu. Ya dışarıda şu görünüyor. Toplayalım sevapları tek tek. Haznemize atalım, sevap haznesine. Yarın öbür gün ya da ne bileyim bunlar aslında bizim kötülüklerimizi dengeleyecek olan şeyler. Böylelikle belki kötülük yapmaya yer açarız. Belki bilinçaltında insan bunu da düşünüyor. Çünkü kendine güvenmiyor. Günahlı işleyeceğini biliyor. Günahtan sapamayacağını biliyor. İşte bu sevap yüreği olmaz. Adam biliyor ki kesinlikle sonrasında günah işleyecek. Sonrasında günah işleyecekse o zaman diyor ben sevapları atayım kenara. Onlar bulunsunlar, onlar oradan yeriz. Cephanemizi oradan kullanırız. Yani şimdi kulağınıza şey gelmesin ama şey bu, buna gidiyor. İş buna evriliyor. Yani çünkü bir sevap, bazı sevaplar günahları örterse Eğer biz kendi eylemlerimizle sevap işleyerek günah örteceksek, hı hı, o zaman o işte o günahları bir daha yapmak üzere örtüyoruz bazen biraz da. Biraz da öyle oluyor çünkü kendimize, kendine güvenmiyor kişi. Ya onu söylemiyor, bunu yapmak için yapmıyor belki. Ama bilinçaltında da şu var. Hı. Yarın ben başka günahlar da işleyeceğim. Bu da var. O işte bu sevap değil. Sevap yüreği değil. Çünkü bak sevap ya da iyi işler, iyi amel, iyi eylemler, iyi işler imanın bir göstergesidir. İman yüreğinin bir göstergesidir. İman yüreği, Rab'be bakan yürek. İman yürekten doğal olarak sürekli iyi işlerin, iyi amelin akması lazım. İyi amellerin akması lazım. İnsanın yani sürekli doğalında bu olması lazım. Yani biz bugün kendinizi sıkarak, kendinizi şey yaparak, zorlayarak, sıkıntıyla şunla bununla sevap toplayın fikri yanlış bir fikirdir. Tabandan yukarı yanlış fikirdir. Doğudan batıya yanlış fikirdir. Zinhar yanlış fikirdir. Ama siz içsel iyileşmeyle iyi işlere erişebilirsiniz. İyi işlerin sizde yaşaması lazım. Yani içsel iyileşmeyle sevaba erişirsiniz ve sizden sürekli sevap akar. Doğrusu budur.
Evet, pastörüm, günahları örtmek için daha çok sevap işleniyor bir bakış açısı vardı dediniz siz de az önce. Yani sevaplarımız aslında günahlarımızı kapatmak için bir etkisi yok mu? Hiç mi etkisi yok? Yani tamam, insan tabii ki ister istemez günah işliyor ama yapılan bu sevap en azından böyle küçük günahlar olur, bilmiyorum. Onları da olsa kapatmaz mı bu bilmiyorum. Hiç, günahın da bir küçüğü var mı ama.
Bu sevabın mantığına aksidir. Yani bu tamamen insani düşünce. Yani biz şu adama işte ben zamanda bayağı aramızda açık bununla. Birkaç tane güzel bir şey yapayım arayı düzeltmek için. Ne olur o zaman onu yaparsam önceki yaptıklarım unutulur. Unutulursa ben böylelikle o adamın gözünde, o kişinin gözünde lütuf bulurum. Bunu bu dünyevi fikriyatı, dünyevi tavrı, dünya tavrını, dünya halini tanrısallığa uygulayamazsınız. Sevabın mantığına aykırı bir şeydir bu. Tamam, sevabın mantığına aykırı olan bir şeydir. Sevabınızla kendinizi kurtaramazsınız. Tamam? Sevabınızla yaptığınız negatiflikleri pozitifleştiremezsiniz. Sevap bir gösterge ya da iyi işler, iyi eylemler sizin yüreğinizin, iman tavrınızın, ne kadar imanda olduğunuzun, iman kalitenizin, Rabbe inanma derinliğinizin ne kadar olduğunu gösterir. Yani sizlerden sürekli biz bir yere dışarıya sevap yansıyorsa, iyi işler, iyi eylem yansıyorsa, ortalama insandan kat kat yüksekte emek sarf ediyorsanız sevap için ya da o tavrı gösteriyorsanız, o merhamet tavrını gösteriyorsanız insanlara. Anlatabiliyor muyum? Oradan size o sizin aslında ne kadar Tanrı ile ilişkinizin iyi olduğunu gösterir. Yolda yürüdünüz. Ufak bir şey gördünüz orada. Tanrı'yı seviyorsunuz, Tanrı'yı seven birisiniz ve Tanrı'yı sevme tavrınız her an orada olmalı. Yani yerleşik olmalı. Sizin o Tanrı'ya olan imanınız, Tanrı'yı seven tavrınız her an içinizde olmalı. Yeşeren bir şey olmalı. O zaman ne oluyorsunuz? Aman diyorsunuz, bu adam birisi şey yapar, bir kardeşimin başına bir şey gelir diye onu kenara koyuyorsunuz. Niye? Kardeş severliğiniz var çünkü. Sevap mıdır? Evet, sevaptır. Taş gibi sevaptır. Küçük de değildir, büyük bir sevaptır. Niye? Tanrı'nın gözünde büyüktür sevaplarımız bizim. Bizim bazı gördüğümüz küçük şeyler Tanrı'nın gözünde gördüğümüz kadar küçük, düşündüğünüz kadar küçük değildir. Belki geliriz sonra, bilmiyorum. Ama benim anlatmak istediğim bir şey var. Bu kişi işte sevap yüreğine sahip olan kişi. Ha, o kişi yarın öbür gün yangında içeride birisini görürse, bir çok çok zor durumda kalmış birisini ya da çok paraya sıkışmış birisini görürse bazen. Çok az parası olduğu halde, aynı kişi çok az parası olduğu halde o kişi için, o kişiye çıkarıp kendi cebindeki parayı da bölüşebilir. Aynı yüreğe sahiptir çünkü. Onu yapan kişi onu da yapar. İşte odur ki diyorum, yani eğer sevap yüreği varsa, iyi işler yüreği varsa o kişi küçük iyi işler, tırnak içinde küçük de büyüğü söylüyorum. Küçük iyi işler yapan kişi büyük iyi işleri de yapacaktır.
Evet. Ben birkaç yorum okumak istiyorum hemen sosyal medyadan. YouTube'dan bizlere Mesut Subaşı iyi yayınlar, esenlik olsun demiş. Tuzla Protestan Kilisesi iyi yayınlar kardeşler yazmış. Elena Hanım iyi yayınlar demiş. Osman Bey iyi yayınlar. Ve Anahit Rab bereketlesin kardeşlerim yazmış bizlere. Instagram'dan da Pastör Emre Karaali, toplumumuzda büyük ölçüde yanlış bilinen kavramlar, Rab sizleri yönlendirsin ve gerçeği aktarmanıza yardımcı olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumları için dinleyicilerimizin. Ve lütfen bu konuda düşünceleriniz nedir bizlere yazın. Sizin için sevap ne demek? Sevap bakış açınız nedir? Sizler için neler sevaptır? Düşüncelerinizi lütfen bizlere yazın. Program sırasında okumak istiyoruz. Aynı zamanda sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Evet pastörüm, bazı zamanlar vardır ki işte bayramlarda olsun, belli gecelerde olsun, kutsal sayılan yerlerde olsun, o zaman edilen ibadetler, dualar daha fazla sevap kazandırılığına düşünülür o şekilde. Mesela bir örnek vermek gerekirse her hafta işte kiliseye gelen birisi daha fazla sevap kazanmış olabilir mi? Yani oluyor mu bu şekilde? Ya da belli günlerde, gecelerde edilen dualar, ibadetlerde fazladan sevap kazanmamıza neden olur mu? Yararı
şimdi,
olur mu?
Şimdi önce şunu söyleyeyim. İnsanoğlu yaratıldığında iyi işleri yapmak üzere ya da şöyle söyleyeyim. Evet, insanoğlu yaratıldığında Tanrı'nın hoşnut olduğu işleri yapmak için yaratıldı.
Hı hı.
Tamam mı? Yani aslında insanoğlunun doğasında özel, yani günah olmasaydı ve nefs uyanmasaydı, insanın içinde nefs uyanmasaydı, insanın içinde o benlik uyanmasaydı, insanın yapacağı şeyler sadece sevaplardı ve bunlar onun normu olacaktı. Yani ekstra bir şey yapmış olmayacaktı aslında bakarsan bunları yapmakla. Bugün bu ne demek biliyor musunuz? Bu yani bizim dediğim gibi, sen de dedin az önce, ibadeti yapmak kadar normal yapmamız gereken bir şey yoktur. Yani bu gayet normal bir şey olacaktı. Neden ki günah girdi işin içine? Neden ki benlik girdi işin içine? Bugün en normal, Tanrı'da en normal olması gereken bir şey. Biz Tanrı'dan hoşlanırız sadece. Tanrı'nın karakterinden hoşlanıyoruz sadece. Herkes sevilmekten, sevgiden hoşlanır Semra. Hiç nefretten hoşlanan olur mu? Olmaz değil mi? Çünkü sevgidir Tanrı'nın karakteri. Yalandan hoşlanır mı insanlar? Bana hep yalan söylesin de ben öyle hoşlanırım. Değil. İnsanlar kendilerine doğrunun söylenmesinden hoşlanırlar. Değil mi? Yalan söylemek Tanrı'nın karakterine aykırıdır. Çünkü bizler doğruyu seviyoruz. Şimdi onun için normu budur. Yani normali budur. Ekstra bir şey yapmış olmamamız gerekiyor bunu yapmakla. Ama günah dünyası bize bunu sevap konumuna koyduruyor. Yukarı bir yere koyuyor. İyi işler, iyi emeller. Sevap konusunu şey yapıyor. Ya doğrusu normali bu. Bu normu. Ama işte değil mi ki günah şeyde yaşıyoruz? Demek onun içindir ki günahta yaşadığımız için bunlar ekstra işler oluyor. Oysa ki normali bu. Yani bir öğrencinin sorumluluğu icabı, bir öğretmenin sabah ders saatinde derste olması gerektiği gibi bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapmadığımız zaman, normali yapmadığımız zaman, ters hareket ettiğimiz zaman Tanrı'dan uzaklaşıyoruz. Problem o zaten. Yani aslında sevapsızlık problem. Bizim sürekli sevaba doğmamız, sevabın içinde yaşamamız gerekirken bizim yaşadığımız sevapsızlık problemdir. Cezalandırılacak olan odur. Neden? Çünkü Tanrı'nın karakterine aykırısın ve Tanrı orada çekiliyor. Tanrı'nın çekildiği yerde günah dünyasından sonra, günahtan sonra Tanrı'nın çekildiği yer bereketsizliktir, lanettir. Çünkü günah girdi artık işin içine. Günah girdiği içindir ki Tanrı'nın olmadığı yer bereketsizliktir. Tanrı'nın olmadığı yer günahtır ve lanettir. Ve ceza budur. Tanrısızlık cezasıdır. Sevapsızlık bizi tanrısızlıkla muhatap ettirir. Yani lanetle muhatap oluruz o zaman. Dolayısıyla cevabımız şu. Ekstra bir şey yapmıyorsun bunu yaparak.
O zaman bir normalin etkisi de
bu. Olması,
yok.
Hayır yok.
Yani
normali
belli
bu.
Gecelerin belli yerlerde dua değil, etmenin, ibadet etmenin bir...
Daha fazla yapmamız gerekiyor. Normalinde bizim çok daha fazla her günün 24 saati dua etmemiz gerekiyor. Daha çok dua etmemiz, daha çok tapınmamız gerekiyor. Bizim normali bu. Biz normalden çok uzaktayız Semra. Çok uzaktayız. Odur ki küçük bir eylemimiz dahi biz sürekli dışarıda duyuyoruz ki bunlar artık, değil mi? Gülüşler dahi, küçük basit bir gülmek bile sevap olarak nitelendiriliyor. Bu konuda dışarıya itirazımız şu. Yani bunu böyle matematikleştiremeyiz. Pastör Emre Karar'ın dediği gibi, yani sevap konusunda böyle bir somutlama, böyle matematikleştirme, nokta şu şudur, şudur, şudur, şudur diye yazmak var ya, var ki, yani senle mi konuşmuştuk program öncesinde, gülmek dahi sevaptır gibi bir şey vardı. Yani anlatabiliyor muyum? Bu bile ekstra bir şeye giriyor. Yukarıda bir şey yazıyor Tanrı güldüğümüz için bile. Ya bak, Burada ciddi şey var. Burada ciddi anlaşılması gereken şey var. Bunlar tam doğru şeyler değil. Semra, tam doğru değil. Tam değil. Çok çok ciddi hatalar barındırıyor. Ciddi anlamda hata barındıran şey bu. Bu konuda dediğim gibi ya, sevap konusunu komple reddetmiyoruz. Ama çok önemli düzeltmeye gitmemiz gerektiğini paylaşmak istiyorum size.
Yani bir ödül sistemi gibi değil ama değil. İyi işler ya, olarak
bu ödül sistemi falan kullan. Bunlar tamamen dünyevi şeyler, kavramlar. Bu yani göklerde bizim çok büyük bir ödülümüz var. Ama sabaha kadarsa dünyanın en büyük sevabını işle, sen o ödülü hak etmiyorsun. O ödüle erişemezsin. En büyük iyi işlerini işle, o ödüle erişemezsin. Anlatabiliyor muyum? Erişmen imkansızdır. Çünkü zaten senin normalin onu yap, onları yapmaktır. Ama Tanrı o ödülle seni ödüllendirecek. Bu onun lütfudur. Bu Tanrı'nın lütfudur. Hak etmesek de o ödülü bize veren Tanrı'nın lütfudur. Anlatabiliyor muyum? Ama Hristiyanlık açısından şunu bir daha söyleyeyim. En büyük sevap Hristiyanlık imandır. İmandır. Çünkü iman bizi o sevapları işlemeye yönlendirir. Bu anlamda müjdem odur ki, bu bizim mikrofonumuzun, bizim kürsümüzün müjdesi odur ki, İsa Mesih'e bakmak gerekiyor. Onun yaşamına bakmak gerekiyor. Tanrı dünyanın, eğer sevapsa, eğer eylemse, amelse, dünyanın en yüce ameli işlenmiştir. Tanrı bu dünyaya gelmiş. Bu dünyaya kendini feda etmek için gelmiş. Kendini feda etmek için gelmiş. Ta ki biz kurtulalım diye gelmiştir. Bu dünyanın en büyük sevapı açılan en büyük kapısıdır.
Yani ne ibadetlerimizle ne de iyi işlerimizle kurtulamıyoruz ama bu bizim aslında iman ile birlikte doğal bir sonuç olarak bakabiliriz. Ben bir ayet okumak istiyorum bu noktada. Efesler 2:8-9'da diyor ki, iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir, diyor Efesler'de.
Çok büyük bir lütuftur. Yani lütuf konusu, mesela bazı birçok pastörün ya da din adamının ya da Hristiyan din önderinin paylaşmak istediği, sürekli kürsüye çıkınca müjdelemek istediği bir konu, herkesin bir konuları var. Mesela ben konusunu çok severim. Esenlik konusunu çok severim paylaşmayı. Selamet konusunu çok severim paylaşmayı. Bazısı da mesela çarmıhı çok paylaşmayı sever. Mesela bazı kişiler de lütfu çok paylaşmayı severler. Çok anlatmayı severler. Hepimiz lütfu severiz ama bazı kişiler lütuf konusunda çok daha fazla heveslidirler. Tanrı lütfu çok derindir çünkü. Çok derin bir özüdür. Bize bağışlanan lütuf. Bu lütfu anlamak. Bu lütfu gerçekten anlayabilirsek, anlayabilince insan çok daha imanda güçleniyor. Çok daha güçlü bir imanlı olur. Çünkü diyorsun ya, bu lütuf varsa, böyle bir lütufla bana bağışlanmışsa, abi bu Tanrı'nın bulunduğu yerde bana hiçbir kötülük yaklaşamaz diyorsun. Bütün korkun gidiyor yani. O lütfu anlamak bütün korkuyu silmektir. Bütün korkudan özgür olmaktır. Bütün korkulardan arınmaktır. Odur ki lütfu bilmek. Mesela o lütfu bilmek bizi Tanrı'ya yaklaştırır. Çünkü dersin ki ya işte benim Tanrım bu. Ben bu Tanrı. Bu Tanrı. Benim aradığım cevap bu. Ben bu Tanrı. Bu Tanrı'yı biliyorum ve bu Tanrı'yı istiyorum ben. Onunla olmayı istiyorum. Ona yakın olmayı istiyorum. O lütuftur, seni çekiyor işte. Çok güçlü bir konudur lütuf konusu. Çok mümkünce paylaşıyoruz kiliselerimizde. Mümkün olduğunca paylaşıyoruz bir kiliselerimizde. Sırf lütufu paylaşmak için değil ama gerçekten lütuf bize dokunduğu için, hissettiğimiz için, gerçekten ikna olduğumuz için, Tanrı'nın lütfuyla ilgili ikna olduğumuzdan dolayı.
Evet, bir yorum okumak istiyorum hemen YouTube'dan gelen. Mesut Subaşı, Tanrı'nın lütfu için ne yapılmalı diye yazmış bizlere.
Tanrı'nın lütfu için yapabileceğimiz bir tane şey var. Efendim, onu arayın. Zatını arayın. Tanrı'nın zatını arayın. Onu aradığınız zaman, hep burada söylüyorum, yürekten ararsanız bir ismi bulacaksınız. O ismin adı İsa Mesih'tir. Ben dedim ki İsa Mesih'i araştırın. İncil'i okuyun efendim. İncil'i okuyun. Orada lütfun gizemini, lütfun gerçek gizini, lütfun bereketini göreceksiniz ve lütufu isteyince Tanrı'dan lütuf alacaksınız, lütuf bulacaksınız. Kutsal ruh, dünyanın en büyük lütfu olan kutsal ruhla bereketleneceksiniz. Yüreğinize gelecek ve onu tanıyacaksınız. Bu çok büyük berekettir Mesut kardeş. Tanrı'nın lütfunu ara. Tanrı'nın lütfunu Tanrı'dan iste. Onunla tanışmayı iste. Diz çök ve iste. Yürekten iste. Buna cevap verecektir. İncil okumanı salık veririm sana. Teşvik etmek isterim sana. İsa Mesih ismini teşvik etmek isterim sana. Onu düşünmeni teşvik etmek isterim sana. Sevgiler, esenlikler olsun.
Evet pastörüm, az önce dediniz ki ibadetlerimiz aslında bizi kurtarmıyor tam olarak. İmanımız bizi kurtarıyor. Ama Tevrat'a baktığımızda ya da İncil'e, Kutsal Kitabın tamamına baktığımızda Tanrı 10 emir verdi ve İsa Mesih'in dağdaki vaazları da var. Onlara da bakıyoruz. Ve yapılması gereken şeyler var orada. Eğer sevap kazanmayacaksak bunları neden verdi Tanrı bizlere?
Bir tek nedeni var. Tanrı karakter. Şimdi mesela bugün biz kutsal yasa dediğimiz zaman, Tanrı yasası dediğimiz zaman, Tanrı şeriatı dediğimiz zaman ya da eski tabirle Musa şeriatı, Tanrı şeriatı diye adlandırdığımız şey, 10 emir diye adlandırdığımız şey aslında onun karakteri. Yani Tanrı şunu demiyor. Oturup da bir karar almış değil Tanrı. Ne yapalım? Doğru, iyilik şu olsun. İyilik yani böyle bir şey olsun. Çalmamak iyilik olsun. Ha, yerleşsin o zaman. Yazalım şuraya. Çalmayacaksın. Demek ki bu iyilik olarak yerleşiyor. Değil. O Tanrı'nın karakteri. Yani Tanrı bir karar almadı. Çalmak kötüdür diye bir Tanrı düşünüp öyle kurgulayıp öyle bir karar almadı Tanrı. Onun karakterinde bu var. Onun doğasında bu var. Onun doğalı bu. Dolayısıyla onun doğalını anlatıyor bize. Onun doğalında onun ondaki doğalı anlatıyor ve bizim özümüzde ondan zevk almak var. Bizim Tanrı'dan hoşlanmamız var özümüzde. Tanrı'dan sadece Tanrı bizi çeker özümüzde. Tanrı bizi tatmin eder, öyle söyleyeyim. Tam kelimeyi bulamadım. Tanrı bizi tatmin eder. Yüreğimizi ancak o tatmin eder. Yüreğimiz ancak onda tamamdır der. Huzur bulur. İkna olur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orada açıklanan şey mesela Rabbimiz İsa Mesih'in dağdaki vaazında anlattığı şeyler de aslında o insanlara, onu dinleyen insanlara ne kadar farklı bir Tanrı algısının onlarda bulunmasıyla ilgili. Aslında onları anlatıyor ve onların gördüğü şey kendi eksiklikleri. Kendi sevapsızlıklarını gördüler. Çünkü ne gördüler orada? Ne kadar Tanrı'ya uzak olduklarını gördüler. Ne kadar Tanrı'ya uzak olduklarını görünce ne kadar iyi işlere, iyi eylemlere, Tanrı'yı hoşnut edecek eylemlere uzak olduklarını gördüler. Niye? Çünkü bir kültür içinde büyümüşlerdi. O Yahudi kültür, büyüdükleri Yahudi kültüründe eylemler, iyi ameller şekillendirilmişti. Hepsinin şekli vardı. Şekli, şemali ve kuralları vardı. Hepsi bir kural dahilindeydi. Ama ve iman konusu da bir kural dahilindeydi. Ve Rab o zaman onları anlattı ve onları anlattığı zaman Tanrı karakterini, Tanrı yasasının özünü, özdeki gerçeği anlattığı zaman hepsi kendi kendilerini düşünmeye başladılar. Çünkü hepsi kendi yanlışlarını görmeye başladılar. Orada o zamana kadar ki yaptıkları doğru olduğunu düşündükleri şeyin aslında ne kadar tam olarak doğru olmadığını, ne kadar sevap olduğunu düşündükleri şeyleri aslında ne kadar sevap olmadığını, derinlemesine baktıklarında ne kadar sevap olmadığını gördüler. Ve o yüzdendir ki yani orada direktman bir yapılması yapın yani bu anlatılıyor doğru ama anlaşılması gereken, onlara göstermesi gereken şey sizin onların buna ne kadar uzak olduğuydu.
Yani aslında bir noktada yasa ile birlikte günahın bilincine varmasını istedi sanırım insanların ve zaten yasaların bir amacı olur. Yani suçun sınırını tespit etmek, cezalarla herkesi o suç işlemekten caydırmak için. Onun için yasalar aslında ödüllendirmek için değil, cezalandırmak için. Onun için hani o yasa yerine getirdiğinde bir ödül gelmiyor bize diyebiliriz. Bu noktada bir ayet okumak istiyorum. Ben Romalılar 3:19-20'de diyor ki, kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır diyor. Evet, ben yayınımıza yeni katılmış olan dinleyicilerimiz için tekrar hatırlatmak istiyorum. Canlı yayınımızda sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz ve varsa sorularınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızda sevap kazanmak hashtagli görselin altına yorumlarınızı bize yazın lütfen. Soru ve görüşlerinizi yayınımız sırasında paylaşmaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. YouTube sayfamızda da eş zamanlı olarak canlı yayınımız devam ediyor. Lütfen oradan da yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorularınızı bize yazın efendim diyorum. Evet, aslında anladık ki bizim bildiğimiz sevap o ödüllendirme gibi değil aslında. Bizim yapmamız gereken, imanımızın sonucunda yapmamız gereken iyi işler. olarak bakmamız gerekiyor. Peki pastörüm, bu noktada buyruklardan bahsettik gerçi ama İncil'de de buyrukları görüyoruz. Mesela Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, aklınla, canınla ve gücünle seveceksin, komşunu da kendin gibi seveceksin. Ya da işte birbirinizi sevin, fuhuştan, zinadan kaçının gibi, kutsal olun gibi bir sürü buyruk da var. O zaman bu buyrukların anlamı ne? Yani biz bunları yapmakla bir sevap kazanamıyoruz. Peki bu buyrukların anlamı ne o zaman? Neden veriliyor bize?
Burada aslında tam olarak sevabın tanımları da yapılıyor. Yani sevaba giden yol da yapılıyor, sevabın tanımları da yapılıyor. Çünkü yani bunun bütün bu buyrukların bir tane temeli var. Tanrı yasasıdır. Bir tane mesela iki cümlede özetledi Rabbimiz İsa Mesih. Hı hı. Bütün buyrukları iki cümlede özetledi. Kendini, efendin olan Tanrı'yı seveceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlar varsa bunlar buradan doğacak olan bir tek şey var. Sevaplar iyi işlerdir. İyi eylemlerdir. Tamam? Doğacak olan bir tek şey iyi eylemlerdir. Bunun dışındakilerin hiçbirisi eğer motivasyonumuz bu değilse, yüreğimizde bu yoksa buradan iyi işler çıkmaz. Yani kendimizi sıkarak, kendimizi tüketerek, bedeni zorlayarak, ya bedeni iradeyle zorlayarak bir şeyler yapmaya çalışarak 3 gün yaparsın, tamam mı? 3 gün yaparsın. Yorar seni. 4. gün bıkarsın, bitişersin. Niye? Çünkü günah meyilli yüreğin varsa iyilik yapmak ağır gelir. Ya şimdi mesela hepimiz birbirimizi biliriz ya. Doğal değil bizim iyiliklerimiz. Sevaplarımız doğal değil. Niye? Söylene söylene yapıyoruz baba. Yani ne demek istiyorum? Ya işte şimdi Semra Cem'den iyilik istiyor. 3 tane iyilik istedi, yaptık. 4. isteyince ben başlıyorum söylenmeye. O zaman abi yani insanlar bunu normal karşılıyor. Bak insanlar da bunu normal karşılıyor. Abi tamam da yani 3 4 2 tarık 1 yaptı, 2 yaptı, 3 yaptı. Nereye kadar yani? Değil mi? Nereye kadar? Nereye, sonsuza kadar. Nereye kadar olacak? Doğrusu bu. Şimdi kulağa yabani geliyor söylediklerim. Ama doğrusu da bu. Niye söyleniyoruz? Herkes böyle. Niye? Demek ki iyiliklerimiz artificial, İngilizce tabirle. Yani çakma. Tamam? Biraz öyle. Eğer çakmaysa söylenirsin. Yani içten değilse. Yani bir şey kazanmak için yapıyorsan, kar zarar hesabıyla, yukarıda bir artılar yazılır diyorsan, bu çakmasıdır. Bu doğrusu doğal olan değildir. Doğal olanı varsa sen zaten sürekli doğal olarak bunları yaparsın. Senden sürekli doğal olarak bu akar. Ve senden sürekli olarak göklerde harika bakışlar ulaşmaya başlar sana. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların iyi şeyi, bunlar için yapılacak bir tane şey var. Evet, bunu söyleyelim. Bizim gerçek iyi işler kaynağına erişmemiz lazım. Sevabın özüne erişmemiz lazım. Nedir o? O kutsal ruhu kendisidir. Bizim mikrofonumuzun, bu mikrofonun, Radyo Maranata sözünün, Radyo Maranata'nın sözünün, kilisenin kürsüsünün bir tane sözü var. Bir tane. İsa Mesih'tir o söz. Ve İsa Mesih'e iman ettiğiniz zaman kutsal ruh üzerinize geliyor. Bakın, kutsal ruh üzerinize geliyor. Kutsal ruh üzerinize geldiği zaman siz özünüz değişmeye başlıyor. Sizin o günahlı yüreğinizin yerine kutsal ruhun denetiminde olan harika bir yürek yeşermeye başlıyor. Ve o yürek sadece Tanrısını seviyor ve komşusunu kendi gibi sevmeye başlayan yürek oluyor. Oradan ne çıkıyor? Oradan bir dünya iyi işler çıkıyor. Bir dünya sevap çıkıyor oradan. Hem de böyle sayısız. Oturup hesaplamaya ne hacet? Sürekli akan gürül gürül sevap, gürül gürül sevap akan yürek var. Anlatabiliyor muyum? Gürül gürül iyi işlerin geldiği yürek var. Bizim işte buna erişmemiz lazım. Bizim bu kutsal ruh nirvanasına erişmemiz lazım. Kutsal ruhun, daha doğrusu kutsal ruhun üzerimize gelmesi lazım. Efendim, müjdemizdir efendim. Müjdemizdir. Kutsal ruh diye bir şey var. Kutsal ruh Tanrı'dan, Tanrı'nın işleyen elidir. Tanrı'nın işleyen ruhudur. Ve kutsal ruh vasıtasıyla biz Tanrı'yla muhatap oluyoruz. Kutsal ruh yüreğinize gelebilir efendim. Tanrı yüreğinize gelir, ruhunuza temas eder ve sizinle birlikte yaşayabilir. Bu vardır. 2000 yıldır bu vardır. Bu yaşanıyor. Bunu ben yaşıyorum. Bunu karşımda oturan Semra yaşadı. Biz bunu yaşadık. Biz bunu kutsal kitapta okuduğumuz için müjdelemiyoruz sadece. İncil'de okuduğumuz için müjdelemiyoruz. Yok, hayır. Yaşadığımız için. Biz yaşadığımızı biliriz ya. Ben biliyorum. Ben yaşadım biliyorum. Yazdığı için değil sadece. Ben yaşadım. Ben yaşadıysam siz niye yaşayamayasınız ki? Size niye uzak olsun ki? Benim sizden ne fazlam var ki? Hiçbir fazlam yok. Ben gayet amelsiz bir adamdım. gayet sevapsız bir adamdım. Ne zamana kadar? İşte o kutsal ruh 2000 veya 2001 yılında yanılmıyorsam 2001 yılında bana dokunup yüreğime dokunana kadar. O dokununca 2001 yılında o zaman benden yavaş yavaş başka bir yürek, sevap yüreği, iyi işler, ameller yüreği yeşermeye başladı. Hiç hata yaptım demem. Ama bir şey daha yapıyorum. Daha çok sık, ama yine sevap kazandığım bir şey yapıyorum. Ne yapıyorum? O hatamı gösteriyor Tanrı bana. O hatamı görünce dönüp tövbe ediyorum. O kişiden özür diliyorum. Bu da bir sevaptır, biliyor musunuz? Çok, çünkü niye? Çünkü Tanrı'nın yüceldiği bir şeydir bu. Tanrı'nın yüceldiği bir harekettir. Tanrı'nın onuru olduğu bir harekettir. Böyle cevapladım şimdi.
Evet pastörüm. Hristiyanlıkta kurtuluş için İsa Mesih'e iman etmek gerekiyor ama buyruklar da var. Peki biz iman edip de buyrukları yerine getirmezsek o zaman ne olacak? Yani bu buyrukları yerine getirmemiz gerekiyor mu yine de iman ettikten sonra?
Şimdi bu bize soru, bu soru çok çok güzel bir soru. Biraz da aslına bakarsanız bu soru tam Hristiyanlık açısından bakarsanız bu soru yok hükmündedir. Yani böyle bir soru sorulamaz hükmündedir. Niye? Çünkü sen zaten imandan bahsediyorsan, hı hı, ve bu iman eyleme dönüşmüyorsa, eyleme hiç dönüşmemiş bir imansa, yani az dönüşen çok dönüşen değil. İşte az, biz kiliselerimizde hatta daha geçen hafta, bu hafta değil ya, geçen hafta iyi işler üzerine bir vaaz dinlemiştik. Ama şu değil, yani o paylaşırken iyi işler konusunda, imanın üzerinize, imanımızın üzerine ekleyeceğimiz iyi işler konusunda bizi teşvik ederken biz hiç iyi iş yapmıyoruz anlamında değil. Ama daha, hı hı, çok iyi işler konusunda bizi daha çok ve daha çok gayrete getirmek adına verilen bir vaazdı. Eğer bu şunu soruyorsan, ya adam iman etmiş ama hiç eylemi, hiç şeyi yok, sevabı yok, hiç iyi işleri yok, hiç iyi şeyi yok. O iman etmemiş. O soru ondan yok hükmünde. Çünkü imanın harekete geçen kısmıdır amel, eylemler. Yani, hı hı, eğer yüreğinde bir Mesih imanı yeşermişse, Mesih imanı varsa, büyüyen bir Mesih imanı varsa, o iman büyüdükçe, derinleştikçe senin iyi işlerin fazlalaşmaya başlar. Doğalın olmaya başlıyor. Hı hı. Doğalın. Yani ondan başka bir şey düşünemiyorsun. Ya sen baktığın zaman insana Tanrı'nın sevgiyle bakan gözleriyle bakıyorsun. Bu zaten doğal olarak bir sevaptır. Hı hı. Tanrı'nın gözleriyle bakmak insana, sevgiyle bakabilmek insana, bu sevabın en doğal halidir. Yani en doğal haldir demeyeyim, yanlış kelime, çok da yani bu doğal bir sevaptır. Doğru tanımlayayım. Doğru tanımlamak istiyorum. Bu sevaptır ve doğal haldedir. Yani bu iyi işlerdir bunlar ve doğal halde yürekten akıyordur.
Evet. Yine de düşünebilir yani insan, bize yani iyi işlerimiz, yardım etmek olsun, güzel işlerimiz olsun, eğer bizi cennete götürme konusunda bir fayda sağlamıyorsa o zaman yani yapmak gereksiz gibi de düşünebilir insan. Tamam, ben iman ettim o zaman ve öyle yaşıyorum. Yani birisine yardım etmeyeyim, birisine işte fedakarlıkta bulunmayayım ya da işte bir yoksula yardım olsun. Yapmak zorunda hissetmeyebilir kendini ya da böyle bir ihtiyaç hissetmeyebilir. Sadece imanla kurtulacaksın.
Gayet doğru bir sorudur bu.
Niye
gayet
gayet
mantıklı bir sorudur ve gayet kutsal ruhu bilmeyen birisinin sorusudur. Gayet bilmemiş olması lazım. Hakiki imanı gayet görmemiş, gayet bilmeyen bir kişidir ki doğrudur. Ama işte paylaştığımızda bu hakiki iman, gerçekten gerçek iman, derin iman varsa, kutsal ruh tanışıklığı varsa doğalınız olmaya başlayan şey amellerdir. Yalnız burada şunu söyleyebiliriz belki. Şu soru sorulabilir. O soruya benzer bir şey. Ama, hı-hı, biraz sadece sorunun birkaç kelimesiyle oynayayım. Şu olabilir mi mesela? Şunu konuda teşvik etmek isteriz. Ne zaman? Çünkü ne zaman ki bizim Rab'le ilişkimiz, hı-hı, o hani iman, Rab'be kabul ettik. Rab İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettik. Kutsal ruh armağanını aldık. Kutsal ruhla birlikte yaşıyoruz ama dünya yaşamı, işte yaşadıklarımız, bazı hayal kırıklıkları, şunlar bunlar yaşarken bizi Rab'den koparıyor. Dualarımız seyrelmeye başlıyor, eksilmeye, hı-hı, başlıyor. Hatta bazen yok olmaya başlıyor. Kiliseye ara vermeye başlıyoruz vesaire. Şimdi bu arkadaş, bu adamda iyi işler azalmaya başlar. Doğaldır. Bu adamda iyi işler çok çok azalır. İyi işler yok denecek boyutlara gelmeye başlar bu adamda, bu insanda. Hatta onların yeni tekrar sevabı, yeni günah almaya başlar. Çünkü ne kadar ki Rab'le, onun için bu soru burada doğrudur. Ne kadar Rab'le yakınsın ve bu kişi, hı hı, kurtuluşunu, cenneti kaybetmeye doğru yürüyen adımları vardır bu kişinin. Yani ne kadar Rab, çünkü böyle işliyor bu, şu şekilde işliyor. Ne kadar Rab'le birliktesin, ne kadar Rab'le yaşıyorsun, hı hı, o kadar senden sevap akıyor, o kadar senden doğru ve iyi işler çıkıyor. O anlamda. Ama bilmiyorum, açıklayıcı olabildim mi biraz?
Aslında yani toplumumuzda iyilik konusunda uğraşan insanlar var. Yani belli bir amaç için, iyilik yapmak için devamlı uğraşan insanlar var. Yine de onlar için yeterli değil diyebilir miyiz? Çünkü bazen yaşamını veriyor insanlar o amaç uğruna. Bir, yani belki yoksullara yardım uğruna ya da ne bileyim çocuklar için, yani belli bir amaç için çok fazla uğraşan, iyilik için çabalayan insanlar var. Yani bunlara yine de eksik diyebilir miyiz? İlla Hristiyan mı olması lazım?
Çok güzel bir soru bu soru. Hı hı. Bu soru çok güzel, çok zor bir soru, çok güzel bir soru. Çünkü bizim şimdi şöyle bir şey var. Bizim sevgi ihtiyacımız var. Semra, bizim sevgi bizim için bir ihtiyaç. Biz Tanrı tarafından sevilmek üzere yaratıldık. Tamam? Hı hı. Sevilmek üzere yaratıldık. Dolayısıyla bu sevgi açlığımızı bir takım eylemlerle ortaya koyabiliriz. Yani oradan, çünkü sevgiyle gittiğimiz zaman sevgi alıyoruz. O ortamda bir sevgi oluşuyor ve o ortamı seviyor insanlar. O ortamda olmak istiyor. O ortamda, hı hı, hep olmak istiyor. O sevgiden beslenmek istiyor. Dolayısıyla bunlar yanlış mıdır? Asla yanlış değil. Asla, hı hı, yanlış değil. Ama ben sadece şunu sormak istiyorum sana. Şimdi sevap yüreğinde, hı hı, tamam, günah olmaz. Heh, eğer sen diyorsan ki ya pastör, hani, günah da var ama sevap da işliyor yani. O olmaz işte.
Neden? Olmaz. Yani insan o günaha karşı çok duramayabilir.
O bizi kurtarmıyor. Bizi, çünkü iman yüreğinde, hı hı, İman yüreğinde, anlatabiliyor muyum? İman yüreğinden akan şeydir sevap. Hani sen sorudan gideceğiz. Yani, hı hı, bu adam sevap işlediği halde, bir sevaplar işlediği halde şey olmaz mı? Kurtulamaz mı? Yok. Kurtuluşun temeline aykırı bir şey bu. Yani kurtuluşun temelinde ne var? Bizim üzerimizde bir ayrılık oldu, lanetle oldu. Tamam? Hı hı. Bu lanetten bizim kurtulmamız lazım. Bu lanetten kurtaracak olan kişi bizi. Bu dünyaya geldi ve kurtardı. Biz bunu keşfettiğimizde, bu bizim yüreğimize geldiğinde, bu lütfu gördüğümüzde, o güzelliği, o yüceliği gördüğümüzde bize yerleşen bir şey var. Bizim aç olduğumuz bir şey var. Yerleşen bir şey var bize. Bizde o yerleşen şey ve bizden yansıyan şey hep sevap yansıyor bizde. Hı hı. Orada günah olmaz işte. Ha, ama insanoğlu bu zaman içerisinde günahlar işlese bile dönüp tövbe eden günahlar olmaz. Çünkü günah dünyasında yaşıyorsun ve o günahından dolayı çok acı çekiyorsun. Niye? Çünkü o günah sana yabani. Hı hı. Asli değil, yabani. Dolayısıyla Semra, o kişi, evet, iyilikler vardır. Hı hı. Doğal olarak yaptığı ya yapması gereken bazı şeyleri yapıyordur ve dünyaya baktığı zaman o kişi, dışarıdaki insanla sen kıyasladığı zaman o kişiyi, çok sevaplı gözüküyor. Şimdi öyle
çok
oluyor çünkü.
Çok iyilik sever. Ya
bakıyorsun, bu çok iyilikse iyilik yapıyor, hı-hı, falan. Kimle kıyaslıyorsun abi sen? Semra, sen kimle kıyaslıyorsun? Öbürü kimle kıyaslıyor? Diğer kötülerle kıyaslıyorsunuz. Onunla kıyaslamayın. Hı-hı. Kıyaslayacağımız kişi Tanrı. Tamam? O zaman kelam diyor ki iyi kimse yok. Tek bir kişi bile yok. Tek bir kişi bile yok iyi. Sen kimle kıyaslıyorsun? Bana onu söyle. Hı-hı. İyi kimle kıyaslıyorsun? Hani bu sorun şey bu. Baktığın zaman pastör, İnsanlar da var. Kime göre iyi? Tamam. Kimi üçkağıtçıdan iyi. Uyuşturucu satandan iyi. Ne bileyim, kıskançlığıyla öne çıkmış bir adamdan iyi. Cimriliğiyle öne çıkmış bir adamdan iyi. Sürekli kavga eden birisi, yani sürekli kavga eden, kavgalarıyla öne çıkmış bir adamdan iyi. İyi de Tanrı'dan iyi mi? Tanrı kalitesinde bir iyilik mi? Yok. Değil işte. Tanrı kalitesinde bir iyilik değil. Konuştuğumuz iyilik.
Ben birkaç yorumla devam etmek istiyorum hemen. YouTube'dan bize Baran Bey yazmış. Hristiyanlar sevap için uğraşmaz ise kötülük çıkmaz mı buradan diye söylemiş.
Süper. Baran Bey'e hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederiz Baran Bey'e. Hristiyanlar kötülük, iyilik için uğraşmaz denmez. Öyle bir şey olmaz. Tam tersi söylenir. Hristiyanlar gerçek iyiliği yapanlar, içten olan iyiliği yapanlardır. En büyük iyiliği, en büyük vazgeçişi yaşayanlardır, yapanlardır. Çünkü Hristiyan, gerçek Hristiyan cebindekini de, yüreğindekini de, bedenindekini de, yani varlıklarını da paylaşmaya hazır olan kişidir. Niye? Çünkü Rabbi tanıyan kişidir. Gerçek Hristiyan, gerçek anlamda Rabbi tanıyan kişidir. O kişi daima iyilik yapar. Biz bunu söylemeyi, eğer böyle anlaşılmışsak bağışlayın bizi, tekrar söylüyorum. İyilik yapar Hristiyanlar, öyle bir şey yok. Ama iyiliklerimiz, şunu söylüyor Hristiyanlık, o iyiliklerimiz bizi kurtarmıyor. Yani iyilik yaparak iyi olamayız. Az önce Semra'nın sorusuna verdiğim örnekteki gibi. Ama iyiyseniz, iyilik kriterine uyuyorsa iyiliğiniz, ki o kriterin belirten Tanrı, o kriter Tanrı'dır. Açıta o kadar yüksektir. İyilik odur. İyiliğin özü odur. Ha, eğer sizden o siz iyiseniz sizden iyilik akar zaten, doğalında akar. Yani gerçek bir Hristiyan doğal olarak iyilik yapar. İyilik yapmak için iyilik yapmaz efendim. Yani biraz iyilik yapayım çıkayım ama şunda da iyilik olsun, iyilik yapmadım bak bugün iyiliksiz yapmadan geçti diye bir şey yok. Doğal olarak sürekli sevgiyle bakar, hı hı, ve iyilik akar ondan.
Evet, yani bir şeyi kazanmak, elde etmek için değil ya da cenneti ya da kurtuluşu elde etmek için değil. Zaten imanının doğal bir sonucu olarak bunları yapıyor. Evet, YouTube'dan Sabri Bey de yazmış bizlere. Hiçbir şeye inanmayan ama dünyaya ve insanlara büyük faydası olan insanlar var. Kimseyi incitmemiş, inanmıyor bir Allah'a diye cehenneme mi gidecek inancınıza göre demiş.
Şimdi örneklerden gidersek daha doğru olur. Şimdi baktığınız zaman bir insan faydası ya, mesela iyice hep şey verilir ya, Edison'dur falan filan, dünyaya iyiliği olmuş. İşte o kişi de, ama yanında bir adam vardı, Tesla mıydı, o da diyor ki benden çaldı diyor mesela. Şimdi ayrıntısına, olayın ayrıntısına da bakmak lazım. Mesela bugün de çok gerçekten büyük bir icatlar çıkarmaya çalışan bir milyarder var. Nedir o? Elon Musk mıydı onun ismi? Bugün Elon Musk belki yıllar sonra diyecekler ki bu adam çok büyük iyilikleri oldu vesaire oldu. İyi de yani sonuçta bu insanlar bunu yaparken hangi refleksle yaptılar? Tamam? Nasıl bir refleksle yaptılar? Bu çok önemli. Bu bizim için önemli. Yani o bir şey yapmak, bir şeyden keyif aldığı için mi yaptı? Para kazanmak için mi yaptı? Nasıl yaklaşacağız? Bunun adını nasıl koyacağız? Bunlar önemli. Yani bugün baktığınız zaman büyük bir şeydir. Büyük silahları da bulanlar da gerçekten büyük akademik şey sarf ederek yaptılar. Kendi ülkeleri için çok büyük iyilik olarak yaptılar. Çok iyi bir şey olarak yaptılar. Ama o silahlarla başka birileri öldü. Şimdi bunların tanımlamaları biraz böyle. Biraz daha örneklerle gidersek çok daha şey olur. Ama şunu söyleyelim. Gerçekten nasıl söyleyeyim? İyilik sever insanlar yok değildir hiçbir zaman. İyilik sever insanlar hiçbir zaman yok değildir. Bazen de sadece siyasi görüşlerini şey yapmak için de ekstra bir gayretler oluyor bazen insanların. Bazı insanların. Yani sırf işte ateistim ve ben de çok iyiyim diye insanları bunu da görüyoruz. Bu tür şeyler yaptığını da görüyoruz. Tam ateist var mı yok mu, onlar da farklı konular. Ama biraz böyle bakmak lazım. Hani iyilik konusunda o kişinin yapabileceği en büyük iyilik nedir? En fazla neden vazgeçebilir kendisiyle ilgili? Bunu düşündük mü? Yani biraz iyiliğe öyle bakıyoruz. Yani düşünün ki siz kendinizle ilgili en fazla neden vazgeçersiniz? İyilik olarak bunu söylüyorum. Yani bir şey icat etmek değil sadece. Hani o insan şey yaparken, bir şey icat etmeye çalışırken biraz, değil mi? Bazen egosunu şey yapmak için de yapıyor bunu. Hani ben buldum, ben yaptıma getirmek için de yapıyor bunu. Ama bu kişi en fazla mesela hayatında neden vazgeçerdin sen birisi için? Birisi dışarıda gördüğün herhangi birisi için hayatının yaşamından vazgeçer miydin? Ha bunları konuş. Çünkü iyilik böyle bir şey. İyilik biraz böyle dokunması lazım. Biraz senden alsın biraz. Senden biraz eksiltsin. O zaman iyilik oluyor. O iyilik kriteri o zaman gerçekten doğruluğu buluyor. Yoksa bir şey icat etmek her zaman...
Evet, ama zaten bazı konularda çok iyi olup da başka konularda çok kötü yanları olan insanlar da var. Yani tamamen iyi olamıyoruz her konuda ve iyi bir bakış açısıyla bakamıyoruz günah nedeniyle. Çünkü yozlaşmış bir yapımız var günah nedeniyle. Yani belki ben çocuklara karşı çok iyiyimdir ama yaşlılara karşı değilimdir. Yani o çünkü mükemmel olamıyoruz maalesef. Ben bir ayet okumak istiyorum aslında. Romalılar 6. bölüm 12-14'te diyor ki bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız diyor ayetlerde. Evet, biz aslında bu ayetlere de bakarken kendi yaşamımızı aslında imanla birlikte Tanrı'ya adıyoruz ve bunun doğal bir sonucu olarak Tanrı'ya benzer olarak değiştirildiğimiz için onun bakış açısıyla insanlara bakıp hayata bakıp aslında iyi işlerimizi yapıyoruz. Bu aslında bizim doğruluğumuzdan değil, İsa Mesih'in doğruluğundan kaynaklanıyor. Ondan beslendiğimizde, ona benzer olarak dönüştüğümüzde bu doğal olarak bizlerden yansıyor. Ama belki şu noktada insan düşünebilir. İsa Mesih'e iman etmiş Hristiyanlar içerisinde kötülük yapan, iyi işler yapmayanlar da var. Yani iyi bir yaşam sürüp doğru bir yaşam süren Hristiyanlar da var. İkisi de imanlı ama ikisi de kurtulacak mı bu noktada?
Bu soru güzel. Bu soruyu açalım biraz. İkisi de kurtulacak mı? Önce şunu söyleyeyim. Yürekten almış ve yeniden doğuşu olmuş Mesih İsa'nın kurtarıcısı olarak yürekten kabul etmiş. Kutsal ruhla tanışmış kişi kurtulacak, tamam? Ama o kişiye yargı var. Gazap yok. Tamam? Tanrı gazabı yok ama yargı var. Çünkü yargı iyi işleri ortaya çıkaracak. Kimin daha çok iyi işi var, kimin daha az iyi işi var. Bunu ortaya çıkaracak. Tamam, bunu bakacağız. İyi işler, kim iyi işler yapmış, kim iyi işler. Mesela değil mi Resul Pavlus'un o Korintlerdeki örneğine okuduğumuz gibi. Yaptığımız ev ateşten geçecek. Dolayısıyla ateş hepsini sınayacak. Bizler kurtulacağız diyor ama kurtulacaksınız ama ateşten geçmiş gibi olacaksınız. Şimdi ödül diyoruz ya, bak mesela çok güzel bir kimisi, çünkü gerçekten iyi işler olan kişi Tanrı'dan ödül alacak. Tanrı'dan harika bir taç diye analojilendiriliyor. Yani bir altın taç gibi böyle söyleniyor. O bir sadece direkt taç olmayabilir. Yaşam tacı, yani direkt bildiğimiz taç olmayabilir ama büyük bir ödüldür. Artı değil mi, Tanrı'nın övdüğünü düşünsene. Tanrı'nın seni yargı gününde herkesin önünde övdüğünü düşünsene. Bir de yerdiğini düşünsene. Evet, bak mesela bunlar yaşanacak değerli kardeş. Değerli dinleyen, bunlar yaşanacak. Dolayısıyla Hristiyan, Mesih inanlısı, gazap yok ama yargı var. Gazap yok ama yargıda utandırılma var. Çok ciddi utandırılma var. Gazap yok ama iyi işlerin ortaya çıkması var. Ve iyi olmayan işlerin de ortaya çıkması var. Ve yargı günü aslında bunun her şeyin ortaya çıkacağı, herkesin gerçek notunu alacağı en önemli gün. En önemli gün. Az önce bir soru soruldu ya bana. İşte şey olmasa da iyi işler yapmaya çalışan kişiler var. Ama söyleniyor, ama içten yapmıyor, ama dışsal yapıyor, ama dışarı karşı ayıp olmasın diye yapıyor, ama iyi işler yapıyor pastör. Onlar kurtulmayacak mı? Yok işte, bak işte bunlar bu yargı günü onları ortaya çıkaracak. O işleri neden yaptığını ortaya çıkaracak. O yaptığı işler dışsal mıydı yoksa gerçekten içten mi yaptı? O ortaya çıkacak. Tamam mı? Ondan ortaya çıkacağı ve övgü hak edenin övüleceği gün olacak. Yergiyi hak edenin yerileceği gün olacak. Dünyanın en önemli günü olacak efendim. O güne hazır mısınız? Radyo Maranata dinleyeni. Bizim böyle bir vaazımız vardır. Hazır mısınız? Değil mi? Mesela bir yere gideceksen, bir şey yapacaksan hazırlıklara başlarsın. Düğün varsa mesela haftalar öncesinde hazırlığa falan başlarsın değil mi? Hazır mısınız? Kralın düğününe hazır mısınız? Yargı gününde Rabbin karşısında oturmaya hazır mısınız? Ya bugün bizler en ufak bir şey için misafirlikten tut da en ufak bir iş görüşmesi için abi ya acayip bir hazırlık yaparız değil mi ya? Tanrı'yla konuşmaya hazır mısınız? Yargı gününe hazır mısınız? Eylemleriniz ne kadar hazır? Ne kadar eylemdesiniz? İyi işleriniz ne kadar hazır? Ne kadar iyi işler üzerindesiniz? Ne kadar sevaptasınız? Ne kadar sevapta yaşıyorsunuz? Ne kadar sevap? Mesele sevap değil. Mesele sevap işlemek değil. Mesele sevapta yaşamak. Hayatında sevaptan başka bir şey olmaması demektir sevap işlemek. Tamam? Hayatında sevaptan başka bir şey olmaması demektir. Çünkü iman temellidir. Tamam? İmanın dışa vurumudur sevap. İmanın dışa vurumudur iyi işler. Derin imanın dışa vurumudur. Böyle olması lazım. Yoksa her biri tek tek, her gün tek tek sayılı sevap işleyip bir tane daha at oraya, bir tane daha at oraya diyerek böyle kar zarar, böyle ne bileyim muhasebeci usulü, ne bileyim bir çarşı usulü iman olmaz. Tamam. Esnaf usulü iman olmaz. Esnaf defteri usulü iman olmaz. Bakkal defteri usulü iman sevap olayı olmaz.
Evet pastörüm. Aslında doğal bir sonucu olarak iyi işlerimizi yapmamız gerektiğinden bahsettiniz. Kutsal ruhu almakla bunun mümkün olabileceğinden de bahsettiniz ama bu ruhu aldığımızda aslında bizlerde, yani Hristiyanlarda görülebilecek şeyler neler tam olarak? Biz o ruhun meyveleri nelerdir? O ruhla birlikte bizde değişecek olan yaptığımız şeyler nelerdir?
Dışarıdan yansıyan şeyler düşün. Dışarıdan insana pozitifleyen şeyler. Bir kere sevgiyle başlayalım, değil mi? Hı hı. Mutlaka, yani bir sevgisi olan bir insan. Sevgisi olan bir insan dışarıdan direkt fark edilir. Direkt evin çatısına benzetiriz. Uzaktan baktığınız zaman önce apartmanın evin çatısı gözükür. Hı hı. Çatıyı görürsün. Sevgi de böyle bir şeydir yani. Çünkü direkt o fark edilir. Eğer, çünkü o kadar çok sevgisizlik var ki. Hı hı. O kadar çok iyi işlerin olmadığı ortam var ki, iyi işler acayip derecede ortaya çıkar hemen. Ve bazen yıllarca, günlerce, yıllarca anlatılır. Bazen adam bir tane iyi iş yapar. Yıllarca onu anlatır. Ben şuna bu işi yaptım diye. Çünkü niye? Sevapsızlık. Çünkü sevaplar kıt. İyilik, iyi işler kıt. Kıt iyi iş ortamı var çünkü. Çok çok kıt iyi iş ortamı var. Demek ki odur ki sevgi ruhun meyveleri deriz. Biliyor musun biz? Hı hı. Ruhun meyveleri deriz. İşte o sevaplardır onlar. Sevgi vardır onun içinde. Sevinç vardır mesela. Adam sevinir ya. Dışarıda zor. Dışarıda sevinçli adam zor buluyoruz. Yani soruyorsunuz niye sevinçli, evet, değilsin diye. Bir sürü şey sıralıyor. Finansal durumları sıralıyor. İşte bir tanesi gelinini sıralıyor falan filan. Dünyada takılacak. Ya bak, günah yürüyle bakarsan bu dünyada takılacak çok şey var. Haklısın. Yani günah dünyasız da aslında bir umutsuzluğun dünyası. İşte bugün Radyo Manat onu müjdeliyor. Evet, bir umutsuzluk var. Günahın olduğu yerde umut olmaz. Ama günahsız bir yer var. Oradan seslenen biri var. Oradan elini uzatan biri var. O kişi İsa Mesih'tir. Ve bu radyo onu müjdeliyor. Bu radyo umudun sesini müjdeliyor. İsa Mesih'in sesini müjdeliyor. İsa Mesih'in sesi. Baktığın zaman o insana, o İsa Mesih'in sesini işiten, sesini yaşadığı kişiye bak. İsa Mesih'in sesinin İsa Mesih'in sesini yüreğinde yaşatan kişiye baktığın zaman onda göreceğin şey sevinçtir. Sevgidir, selamettir, esenliktir. Bunlar ruhun meyveleridir. Sevgidir, sevinçtir ve esenliktir. Mesela kendini denetlemedir. Hı. Değil mi? Kendini denetler. Çünkü niye? Çünkü Tanrı ile arasında ilişki bozulsun istemez. Ne yapar bu sefer? Yüreğinin, selametinin kaçacağı yere gitmez. Mesela o adam öyle barlarda, marlarda göremezsin. Niye? Çünkü oraya giderse bilir ki Tanrı ile ilişkim bozulacak benim. Tanrı ile ilişkimi niye bozayım? Tanrı'yla bulmuşmuşum, Tanrı'yla aram iyi, Tanrı'dan sürekli Tanrı'dan besleniyorum ben, zevk alırım Tanrı'dan. İstek dahi olmaz oraya gitmesinde gerçi. Niye? Çünkü zaten orada hep ondan beslenmek ister, hep Tanrı'da kalmak ister. En büyük bereketi odur. İşte ruhun doğru meyveleri, lezzetli meyveleridir bunlar.
İyi işleridir aynı zamanda. Evet, Galatyalılar 5, 22-26. Ayetlerde aslında az önce bahsettiğiniz şeyler var. Onu okumak istiyorum ben hemen. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor. Evet, aslında kutsal ruhu aldığımızda bizde görülecek işler, aslında sonuçlar daha çok böyledir diyebiliriz. Ben şeyi de merak ediyorum. İyi işler yapan, doğru bir yaşam süren Hristiyanların bir ödül olmayacak mı pastörüm? Yani o kadar aslında, tabii ki ruhu alıyoruz ve iyi işler de görülüyor. Bunun için gayretle de aslında uğraşıyor insan. Tanrı'yı daha çok hoşnut etmek için. Bunun hiç mi bir karşılığı, bir ödülü olmayacak?
Bizim Tanrımız söylenenin aksine ne bileyim, bizim okul çağımızdaki öğretmenlerimiz gibi sürekli bizi aşağılayan, sürekli bizim şeyimizi kıran kişiler değildi. Bizim zamanımızda öğretmenler biraz daha yaşları büyüktü. Biraz da onlara biraz şey değil mi, sitemlerim var yani. Keşke biraz daha bizi teşvik etselerdi. Neyse, bizim Tanrımız öyle değil. Bizim Tanrımız sürekli bizi ödüllendirmek isteyen bir Tanrı. Cömertçe sürekli bizi ödüllendiren Tanrı. Bak, öbür dünyaya kalmadan, ya da şey miyim, ahirete kalmadan, Rabbin gününe kalmadan burada dahi ödüllerimiz olacak. Buyur.
Ama aslında programın başında siz dediniz ki bu sevap anlayışı biraz Hristiyanlıkta farklı. Bunu değiştireceğiz. Toplumumuzdaki sevap anlayışı aslında, yani bunu yapmanın nedeni ödül az bir şekilde. O zaman bir ödül varsa yine de bu sevap olmuş olmuyor mu Hristiyanlıkta da?
Şimdi şurada, burada fark şu, yani ne diyeyim, motivasyon farkı var. Tanrı'yı, ben şunu söylüyorum, Tanrı'yı bulmadığın zaman, Tanrı'yı hissetip şey yapmadığın zaman o sevabın niteliği içi boş oluyor. Yani dünyevi bir anlayışa şey yapıyorsun. Yani Tanrı'yı gördüğün zaman daha fazla ödül aramıyorsun zaten. Onun varlığı en büyük, yani tamamen tatmin ediyor seni. Ki Tanrı kaldı ki bu dünyada da seni ödüllendiren bir Tanrı var. Ama söylemek istediğim şu, yani niye kategorik olarak itirazımız var buna? Şundan ötürü, Tanrı'yı tanımazsanız, Tanrı'yı bilmezseniz, tamam, dünyevi olarak sadece bir, ne diyelim, bir dışsal bir şey oluyor sevap. İçsel olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bir harf oluyor, bir şeriat oluyor. Bir yasa gibi bir şey oluyor. Ya da bir ticaret gibi bir şey oluyor. Al-ver ilişkisi oluyor. Tanrı'yla al-ver ilişkisi olmaz. Bu yanlıştır. Tanrı'yla al-ver ilişkisi, Tanrı tamamen bütün yaşamını, bak bu ibare ağır gelmesin kimseye. Tanrı bütün her şeyini, Tanrı en değerlisini yaptı senin için. Tanrı en değerlisini yaptı senin için. Tanrı'nın sana ödül vermesiyle ilgili en ufak bir şey yok. Tanrı her an bu dünyada seni bereketlemek ister. Her zaman bizi bereketlemek istiyor Tanrı. Ama Tanrı'yla bizim al-ver ilişkimiz yok. Bizim Tanrı'ya adanmış bir yaşamımız olması lazım. Bizim yürekten imanımız olursa bizim işte, bizim en büyük sevabımız olur işte. Çünkü Tanrı katında tek sevap, tek doğru sevap, tek gerçek sevap imandır. İmandan başka bir şeyle Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Yürekten iman ettiğin zaman bu zaten sevaptır ve ödülün büyüktür ve sürekli ödülde yaşayacaksın. Ya Tanrı'yı tanımak, Tanrı'yı tanımak, Tanrı'yla tanışmak en büyük ödüldür zaten Semra. Başka bir ödül aramazsın. Onun için ben sana o lafı söyledim. Baştan girizgahta. Onun için o cevabı verdim ben sana. Tanrı'yla tanıştığın an artık ödüllerin en büyüğü sen oradasın. Daha bir ödül aramazsın ki. Bir ödül istemiyorsun daha. Herhangi bir şey istemiyorsun. Tamamen o bize bugün baktığın zaman, Allah adamlarına baktığın zaman biraz böyle derviş hayatı gibi hayat yaşarlar ya, biraz daha soyutlarla. Niye? Ya bu, çünkü baktığı zaman bu dünyada onun için onu tatmin edecek başka bir şey yok. Yani onu teri ki mesela bekarsa, çocuğu falan da yoksa çok daha böyle bir şey hayatı yaşar. Ne bileyim, derviş hayatı diyoruz, o tip bir hayat yaşar. Niye? Çünkü bu dünyada ona verebileceği bir şey yok çünkü. Bunu bilir. Niye? En büyük ödül görmüş ya. En büyük ödülde yaşıyor. Ödülün içinde yaşıyor. Tanrı'da yaşıyor. Ama bunu görmek lazım, bunu bilmek lazım. Bugün Tanrı yaşamı, bugün bu mikrofon Tanrı yaşamını, yeni olanı değil, yeni bir şey değil ama hep yeni kalan şeyi müjdeliyor. İsa Mesih kurtarışını ve gerçek, hakiki Tanrı yaşamını, en doğru yaşamı müjdeliyor.
Evet, bir ayet okumak istiyorum bu noktada. Matta 25-21'de diyor ki, Efendisi ona aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına getireceğim. Gel Efendinin şenliğine katıl. Aslında tabii ki bizler iman ettiğimizde İsa Mesih'e kurtuluyoruz. Ama yine de iyi işler yapmadığımızda bir yargıdan geçiyor muyuz pastörüm? Yani onun sonucu olarak mı bize işte mesela aferin iyi köle der gibi bir Tanrı'nın övgüsünü alacağız ya da doğru. Ateşten geçmiş
yargı, olacağız? Yargıdan kurtuluş yok. Gazaptan kurtuluş var. Ama yargıdan kurtuluş yok. Yargıya herkes yargı kürsüsüne oturacak. Her can yargı kürsüsünde yargılanacaktır. Gizlide kalıp da açığa çıkmayacak da hiçbir şey yoktur. Tamam mı? En gizli sevaplarımız da ortaya çıkıp övgüyü alacağız Rab'den.
O da ama büyük bir ödül zaten.
Büyük bir ödüldür. Büyük bir ödüldür. Ama işte Tanrı'yla tanışmamış insanlar bu ödülü alamazlar. Sevap işleseler de bu ödülü alamazlar. İçten o sevap derinliği yok çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü günahın olduğu, günahlı yürekten kaynaklanan şeyler bunlar. Dolayısıyla bu bizim esirgememiz bu. Bu kanalın, bu radyo kanalının kurulma sebebi, bu radyo kanalının insanları esirgemek istediği budur. Yargı gününden esirgemek onları. Onları gazaptan esirgemek. Bugün bizler dışarıda öğrendiğimiz bir şey var. Bize öğretilen bir şey var. Bizim gördüğümüz bir şey var. Bu işin matematik ve ben de diyorum ki Rabbin lütfuyla işte 22-23 senedir Rabbin çağrısı doğrultusunda Rab'le yaşayan bir kişi olarak, bir zat olarak, bir kişi olarak şunu paylaşmak istiyorum ki bu işin matematiği o değil. Bu işin öyle bir matematiği yok. Sevap konusunda öyle bir matematiği yok. İyi işler konusunda öyle bir matematiği yok. Eğer yüreğinizde, yüreğiniz bir sevap yüreği ise, ki o yüreğe erişmeniz lazım. O yürek uzak değil size. O yüreğe erişmek size uzak değil. Müjdemiz budur. Paylaşmak istediğimiz şey budur.
Evet. 2 Timoteus 4:8'de de şöyle diyor. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir, diyor. Aslında yine de bir tabii ki doğru eylemlerimizin sonucu bir ödülümüz var. Ama bu tabii ki yaptığımız iyi işler cenneti kazanmak için değil. Aslında zaten imanla bunu yapıyoruz. Doğal bir sonucu olarak imanımızın yapıyoruz. Ama yine de baktığım zaman insanlara, insanın içinde bir şekilde cenneti elde etmek ve kurtulmak için bir çaba da var pastörüm. İçsel olarak aslında kurtuluşu istiyoruz, cenneti istiyoruz. Ama sanki bunu kendi çabalarımızla yapmak istiyoruz gibi bir durum da var. Yani kendi çabalarımızla bu sorunu çözmek istiyoruz ya da kurtulmak istiyoruz. Onun için mi bilmiyorum, sadece iman ederek kurtulmak insanlara çok basit geliyor olabilir ya da daha kolay ya da imkansız gibi geliyor olabilir mi?
Yani içinde bulundukları öğrenmişliklerin de bu etkisi var. Bir de içinde insanın içindeki benliğin de etkisi var bunda. Tanrı hakkında çok şey biliyorlar, bildiklerini. Tanrı hakkında çok tevatür biliyorlar, öyle söyleyelim. Ama Tanrı gerçeğini bilmiyor insanlar, sorun o. Ya bak, bizim işimiz niye zor biliyor musun? Yani Tanrı'yı bilen bir adamı, Tanrı'yı tanıyan bir adamı, Tanrı'yı hiç tanımayan bir adama ama şimdi soru bir de şu var, yani Tanrı'yı tanımayan ama Tanrı'yı tanıdığını düşünen bir adam, birisini anlatıyorsun sen. Bu çok zor bir şey. Yani şu değil, şey hiç uçak görmemiş bir kişi uçak anlatmıyorsun sen. Şu uçağı bildiğini düşünen birisine uçağı anlatıyorsun belki ama yanlış biliyor uçağı. Sorun o. Ya da ne bileyim, herhangi bir şey düşün. Böyle bir şey bu. Şu anda paylaştığımız şey, şu anda konuştuğumuz şey. Onun için zorluk tarafı burada. Yani zor olan kısmı bu. Çünkü Tanrı'yı tanıyan bir adam, Tanrı'yı bilmişim. Ben kendimden biliyorum ya, ben Tanrı'yı bilmediğim zamanlardaki argümanlarımı, düşünce yapımı biliyorum yani. Ya bir alakası yoktu şimdi. Tanrı'yı tanıdıktan sonra benim fikrim çok acayip derecede, 180 derece değişti. Anladın mı? Yavaş yavaş Rab, önce bir şok oluyorsun. Ondan sonra Rab yavaş yavaş işlemeye başlıyor sende. Diyorsun ki ya ben hep yanlış biliyormuşum. Hep yanlış biliyormuşum yani. Sonra Tanrı içsel olmaya başlayınca, derinleşmeye başlayınca bu yerleşmeye başlıyor. Şimdi bu insanlara, dışarıdaki insanlara iman da, o da diyecek ya tamam iman ettik kurtulduk her işi yapalım. Öyle olmuyor. Yani bugün iman diyorsan şeytan da insanın ne olduğunu çok iyi biliyor. Tamam? Yani cinler de insanın ne olduğunu çok, insanın pardon ne olduğunu diyorum. Kim olduğunu, kimliğini çok iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar insanın kim olduğunu. Ama bu onları kurtarmıyor. Çünkü niye? İman yok. Yani o adanmışlıkları yok. O safa, o ben on senden ikna oldum. Rab ben sana aitim. Ben irademi senin önüne koyuyorum imanı yok onlarda. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kastettiğimiz iman bu. Yoksa kastettiğimiz kuru bir inanmak değil. Ben Tanrı'ya inanıyorum. Değil olay sadece.
Evet, o zaman iyi işler için aslında insanlar uğraşsa da bir noktada eksik bir taraf var. Bunu aslında doğru bir şekilde sürdürememek. Çünkü bir yapıyoruz, iki yapıyoruz ama üçüncü de dördüncü
Semra,
de bu
iyi
olmuyor.
İyi işler yapıyorlar ama iyi değiller Semra.
Aslında değiller. Sorun yürekle.
Sorun iyi olmak. Tamam. İyiysen onun dışa vurumu iyi işler, sevaplar, iyi işler, iyi ameller, iyi eylemler oluyor. Ama iyiysen oluyor. Tamam. İyi değilsen iyi işler yapar mısın? Gördüğün için, iyinin ne olduğunu gördüğün için, öğrendiğin için, bildiğin için yaparsın 3 tane, 5 tane. O kişi de gider işte ne bileyim Türk ya bir hangi vakıfta çalışır. Veya bir şey yapar. Maaşlı çalışıyor onların çoğu gerçi ama neyse. Bir emek verir, şey verir vesaire verir. Tamam mı? Rabbim bereketli ama onu da bazen söylenerek, birçok zaman söylenerek yapar. İnsanları eleştirerek yapar. Oradakilerle kavga ederek yapar. Niye? Çünkü iyi değil. İçi iyi değil. İçi iyi değil, anlatabiliyor muyum? Yani bir kasaptaki etlerin 100 kilo et varsa, o kasaptaki etin 50 kilosu bozuksa, o kasap iyi bir kasap değildir. O kasaptan mal alınmaz. O kasaptan mal alınmaz. Çünkü iyi etin içine kötü iyi etin içine 2-3-2 mesela 2 kilo iyi et atıyorsa araya 300 gram da kötü et sıkıştırıyor. O kasap kötü bir kasaptır. Ama iyi etler de veriyor. Ama işte öyle olmuyor.
Evet, yani dışarıda insanları nasıl gördüğünün aslında önemi yok. Tanrı zaten her şeyi görür ve yürekleri bilir tabii ki. Zamanımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aslında belki yayınımıza sonradan katılan dinleyicilerimiz de vardır. Bir toparlamak gerekirse yani sevap aslında bakış açımız nasıl değişmeli? Aslında var olan ne ve nasıl değişmeli? Ve bizler gerçekten sevap işlemek yani cenneti elde etmek için ya da kurtulmak için ya da günahlarımızın silinmesi için birçok amaç için bunu yapıyor olabiliriz ama temelde bakış açımız ne olmalı, ne yapmalıyız gibi bir toparlayabilir miyiz? Belki yeni katılan dinleyicilerimiz vardır.
Bir kere sevap konusunda, iyi işler konusunda bütün öğrendiklerimizi bir gözden geçirmemiz lazım. Bizim başta söylediğim ibadetlerimiz konusunda Tanrı'ya dair bir şey yapıyorsak, üstadım Tanrı'ya dair bir şey yapıyorsun. Bu ibadettir, bu oruçtur, ritüeldir, bu iyi işler mantığıdır. Bugünkü gibi sevap mantığıdır. İyice bir gözden geçirelim, ikna olalım. Ya böyle öğrendik, böyle gider diye değil. Tamam, böyle öğrendik, öğrendik demek ki doğrusu budur. Değil. Değil, her zaman doğrusu olmuyor. Her zaman olmuyor doğrusu. Şimdi sevap iyilik, iyi işler konusu da böyle. İyi eylemler, iyi ameller konusu da böyle. Sevap konusu da böyle biraz. Biraz değil, baya baya böyle. Şimdi bizler bir şeyle çalıştığımızı düşünelim. Ne bileyim, az önce verdiğim örnek gibi bir firmayla çalışıyoruz. Firma haftanın yani çoğunlukla %80 iyi mal üretiyor ama %20 de bozuk mal üretiyor. Ama mecbur kalmazsa mümkün mertebe o firmayla çalışmak istemez. Çalışmaz. Niye? Abi çünkü %20'de, %20, %30'da, %20 neyse %20 ise araya kötü mallar koyuyor. O bizi zarar ettiriyor. Satamıyoruz o malları. Elimizde kalıyor. Tamam mı? Demek ki o bir firma o firma bir şey bir firma değil. Şimdi bu şeyler de biraz böyle. Şimdi sen ben iyilik yaparak iyi işleri biliyorsun ama işte hayatına iyi şeyler serpiştirmeye çalışıyorsun. Ne bileyim bazen birilerine acıyorsun da bazen bir takım işte dilenciye paralar falan da verebiliyorsun. Tamam mı? İyi işler bunlar. İyi şeyler bunlar. İyi yürekler bunlar diye düşünüyorsun. Doğru, yanlış değil. İyi şeyler. Ama sen iyi değilsin be kardeş. Sen iyi olmayınca arada iyi işler, arada onda bir iyi işler çıkabilir. Ama bu seni iyi yapmaz. Bu seni iyi yapmaz. İyi işler yaparak, iyi işler yaparak iyi olamazsın. Sevapları toplarım pastör. Sevapları toplarız. Topladıktan sonra sevabı bir kefenin, terazinin bir kefesinde yok. En mantıklısı bak pastör, bak ben sana söyleyeyim. En mantıklısı bu. Toplarız sevapları, tamam mı? O bir kefeye koyarız. O kefeye bakarız. Öbür kefeye de günahlar toplanır. Hangisi ağır basıyorsa abi? Gayet mantıklı ya. Adaletin terazisi gibi. Adil değil mi bu? Değil adil. Çünkü Tanrı katında bu adil değil. Tanrı katında böyle işlemiyor. Tanrı katında zaten senin sürekli iyiliklerin olması lazım. Sen bunun için yaratıldın. İyilik yaparak ekstra bir şey yapmıyorsun. Senden doğal olarak iyiliğin akması lazım. Tamam? O zaman ama pastör bu dediğin zor ya, senden sürekli olarak sevap akacak diyorsun sen, bu dediğin zor ya.
Evet.
Çok zor pastör, bu imkansız yani. Bunu sen yapamazsın zaten, problem o. Az önce Semra'nın dediği gibi biz kendimiz yapmaya çalışıyorsak yanlış yapıyoruz. Yapamayız. Yapamazsın. İyi olamazsın. İyi değilsin. Rabbi İsa'ya sordular, iyi öğretmen dediler. Söze başlarken Rabbi İsa döndü, dedi ki ya siz bana niye iyi diyorsunuz? Çünkü onlar Yahudiydi. İyi olan sadece Tanrı'nın olduğunu biliyorlar. Tanrı'dan başka iyi birisinin olmadığını biliyorlar. Nereden biliyorlardı? Tevrat'ta yazıyor. İyi bir kişi yok. O zaman dedi ki Rabbi İsa bana niye iyi diyorsun sen? İyi olan yalnız Tanrı'dır. Ben kendimin Tanrı olduğunu söylüyorum ama sen beni bunu da kabul etmiyorsun. Bu nasıl bir ikiyüzlüktür? İşte iyilik kıstasınız ne? Sen iyiliği, iyi işleri neye göre hesaplıyorsun? Neye göre iyi iş? Kime göre iyi iş? Doğru söylemek iyi işler. Niye? Niye herkes? Çünkü herkes yalan söylüyor. Tamam? İyi iş diye bir şey yok aslında. Normal iş var. Normal iş. Torbanın büyüğünü sona sakladım. Heybenin büyüğünü turpun büyüğünü sona sakladım ben. Heybedeki turpun büyüğünü çıkarayım. İyi iş diye bir şey yok. Normal olan iş o. O bizden doğal olarak akması gereken iş. Yalan söylememek, insanlara yardım etmek, insanlara sevgiyle bakmak, paramızı insanlarla paylaşmak, varlığımızı insanlarla, bir daha söyleyeyim, varlığımızı, varlıklarımızı bir kısmını insanlarla paylaşmak. Bunlar normallerimiz. Bunu yaparak ekstra bir şey yapmıyorsun. Ödül zaten bunu yapan kişi, bunu yapan yürek ödülü görmüş yürektir. Ödülde yaşayan yürektir. Ödülü tatmış yürektir. Ekstra bir ödüle ihtiyacın yok bundan başka. Başka bir ödül istemiyor bu yürek ya. Başka bir ödül aramıyor. Başka bir ödül aradığı için yapmıyor ki. Normali bu olduğu için yapıyor. Yapması gereken bu olduğu için yapıyor. Rab'de tatmin olduğu için bu olduğu için yapıyor. Kendini sıkmadan sevinçle yapıyor bunu. Yapmak istediği için yapıyor bunu. Sevgiyle yapıyor bunu. Israrla yapıyor bunu.
Evet. Programımızın sonuna gelmişken şu ayrımı daha net yaparsak aslında pastörüm daha iyi anlaşılması açısından. Sevap ve iyi ameller birbirinden farklıdır dediniz. Programımızın sonuna da geldik. Şimdi belki daha iyi anlaşılması açısından ikisinin arasındaki o farkı tam olarak açıklayabilir misiniz? Sevap ve iyi ameller, niyetler.
Ya sevap bugün anlaşıldığı anlamda sevaplar iyi ama iyi işlerle sevaplar tam aynı şey o gibi olmuyor. Yani bugün dışarıdaki toplumda anlatıldığı kadarıyla işte sevaplar nasıl söyleyeyim? Onları isimlendirilmiş, yapılmış şeyler. Büyük sevaplar var, küçük sevaplar var. Bu şekilde hepsinin ayrı şey yapılmış. Yani bir işte yetimin başını okşasan da bunu sevap olarak adlandırılıyor vesaire adlandırılıyor. Ama biz diyoruz ki iyi amel dediğimiz şey direktman iyi amel yüreğinden kaynaklanır. Sen o yetimin başını okşuyorsan sevap kazanmak için okşamıyorsun. Eğer alver ilişkisiyle sevap kazanmak için okşuyorsan bu yürek Rab'de olan bir yürek değildir. Rab'i seven bu yürek değildir. O işin başını okşuyorsan gerçekten ona olan derin sevginden dolayı, derin muhabbetinden dolayı okşuyorsun o kişinin başını. Acıdığın için, merhamet ettiğin için değil gerçekten de ama sevdiğin için okşuyorsun. Tanrı'nın onu nasıl sevdiğini bildiğin için okşuyorsun. Eğer bu yürekteysen bu iyi işlere gider. Bundan çıkan şey iyi işlerdir, iyi amellerdir. Ama sevap olarak şey yaptığımız şeyler, kodunduğumuz şeyler, düşündüğümüz ya da zikredilen şeyler belli başka açıklaması olan, yanında net olan, kavramsal olarak net olan, daha matematikleştirilmiş, daha otomatikleştirilmiş, daha kavramsal ya da daha formüle edilmiş, formülleştirilmiş şeyler. Tanrı'nın tek bir formülü var, yürek formülü, doğru yürek formülü. Doğru yürekten çıkar sevap, doğru yürekten çıkar iyi ameller, iyi işler.
Evet, o zaman sevap ve iyi ameller birbirinden farklıdır tabii ki bu noktada. Ve sevap ödül için iyi işler minnettar bir yaşamın yansımasıdır. Hristiyan hayatına göre iyi işler önemli, değerli ve inandığımız Tanrı'nın doğal yansımasıdır diyebiliriz o zaman. Evet, programımızın da sonuna geldik sevgili pastörüm. Süremiz bitti. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere değerli yorumlarınız için. Evet sevgili dinleyicilerimiz, cennete gidebilmenin ve günahlarımızın af olması için yaptığımız ibadetlerin ve işlediğimiz sevapların aslında cennete gidebilmek için yeterli olmadığı üzerinde konuştuk. Çünkü insan Adem ve Havva'nın itaatsizlik eylemi sonucu olarak günahlı bir doğaya sahiptir. Bu günah sorunu ortadan kalkmadan cennete gidebilmemiz mümkün değildir. Ama Tanrı büyük sevgisi ve merhametini çarmıh üzerinde göstermiştir. İsa Mesih'in çarmıh üzerinde günahlarımızın kefaretini ödemesi ile günahlarımızın bağışına ve Tanrı ile barışa kavuştuk. Cennete gidebilmemizin yolu ne ibadetler, ne sevaplar, ne iyi işler. Cennete gidebilmenin tek yolu İsa Mesih'e imandır. Tanrı'nın katında tek geçerli sevap, yani doğruluk eylemi, İsa Mesih'in kurban oluşu, ölümüdür. Nasıl ki Adem'in günahı bizi kirlettiyse İsa'nın sevabı bizi temizler. Böylece imanımızın ve sevgimizin doğal sonucu olarak iyi işlerde bulunabiliriz efendim. Siz dinleyicilerimize de tekrar teşekkür etmek istiyorum efendim. Bizlere değerli yorumlarınız için ve güzel katkılarınız için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Hemen program bittikten sonra bir ilahi başlayacak. Bir ilahiyle programımızı bitireceğiz. Bu ilahiyle birlikte aslında tek geçerli sevabın ne olduğu ile ilgili bir ilahi, bunu dinlemenizi istiyorum. Yeni ve çok güzel bir ilahi. Bunun için teşekkür ediyorum. Her birinize, bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Radyo Maranata'da kalın. Bizi dinlemeye devam edin. Hoşça kalın.
İyi haftalar. Hoşça kalın.